Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Özgül Piyade ile Hayata Dair başladı. Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak yayınındayız. Değerli dinleyicilerimiz, programı hazırlayan Özgül Piyade, program yapımcımız Nurettin Çetin, program teknisyenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. İşte bu haftada yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Dilerseniz sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram adresimiz TRT Hayata Dair. Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de Özgül Piyade ile Hayata Dair başladı. Aile danışmanı ve çocuk danışmanı psikolog Özgül Piyade bizlerle birlikte. Sayın Piyade, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkürler.
Efendim, bu hafta aile içi şiddeti konuşacağız. Aile içi şiddeti tanımlayacağız. Şiddetin nedenleri nelerdir? Çocuk psikolojisi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Evet. Tüm bu başlıklara değineceğiz ama önce dilerseniz şiddeti tanımlayalım. Aile içi şiddet ne demektir?
Evet. Hayata dair de hayatla ilgili konuları konuşurken aslında hiç hoşumuza gitmeyen bir başlık bu ama çok fazla da karşılaştığımız bir durum. O yüzden de hoşuna gidilmeyen bir noktada neden böyle bir şey insanlar yaşıyorlar, bunu eğer bilirsek en azından yaklaşımımız farklı olur ve bu sorunun da çözümüne katkımız olmuş olur. Şiddet dediğimiz zaman hoş olmayan ses, gürültü, patırtı ve insanı rahatsız eden bir tepki olarak algılanıyor ama aile içi şiddet olarak değerlendirdiğimizde daha çok fiziksel şiddet ön plana çıkıyor. Yani sanki vurma, kırma, dövme gibi fırlatma daha çok bu açığa çıkıyor. Ama aile içi şiddette bizim üç boyut olarak değerlendiriyoruz. Bir tanesi fiziksel şiddettir. Yani burada yine dövme vardır. Aslında hiç hoş olmayan, basit gibi görünen, işte mutlaka çocukları anneler terlik fırlatmışlardır. Yani doğru değildir ama olur genellikle. Hmm. Ya da işte bir cimcikleme vardır. Hani bir böyle bir
fiziksel şiddete
giriyor. Bizim hani tabii daha üst boyutları olarak değerlendirdiğimiz konular sanki şiddetmiş gibi algılanıyor ama insanın bedenine herhangi bir noktada rahatsız edici bir tepkinin olması da şiddettir. Çünkü kişiyi rahatsız eden bir durumdur. O yüzden de fiziksel şiddeti en üst boyuttan ciddi anlamda dövmek, vurmak, böyle morartacak şekilde dayak atmakla beraber bir terlik fırlatmak veya işte bir tarafını morartmak anlamında da fiziksel şiddet olarak değerlendiriyoruz. Fiziksel şiddet kişinin saldırganlık duygusunun göstergesidir ve kişide de saldırganlığı ortaya çıkarır. Yani kişi şiddeti gören kişi saldırgan bir yapıya bürünür. Saldırganlık da iki türlüdür. Bir dışa saldırganlıktır. Yani eğer bir taraftan saldırganlıkla büyümüşse bir çocuk, dışa anlamında başkasını döven ya da öfkeli bir yapıya sahip olabilir. O yüzden de fiziksel şiddetin içinde öfke vardır ve çocuklukta şiddet görme vardır. Çocuk üzerindeki etkilerini daha sonra konuşacağız ama ikinci bir şiddete geçelim. Sözel şiddet. Sözel şiddet aslında çok fazla kullandığımız ama bunun içine bir şiddet olarak tanımlamadığımız bir durum. Yani kişide eleştirme, yargılama ve suçlama ifadeleri varsa, eğer karşıdaki kişiye bir konuyu anlatırken veya bu durumu ifade ederken o kişi aslında bir noktada bir sözel şiddet kullanıyoruz. Yani canını acıtma noktasında bir malzeme, bir el, bir tene dokunan bir şey değil ama biraz ruha dokunan ve kişinin beynine dokunan ifadeleri kullanıyorsunuz. Eleştirip yargılama ve suçlama kişiyi değersiz kılıyor. Onda da güven ve güvensizlik durumu ortaya çıkıyor. Bu aile içi durumda sözel şiddetle büyüyenler de yetişkin oldukları dönemlerde eğer yardım almamışlarsa bunu da çok rahat aile içinde kullanabiliyorlar. Hı hı. Üçüncü şiddetimiz de duygusal şiddet. Bu duygusal şiddette de aslında çok basit gibi görünen ama çok önemli olan bir nokta. Anne babanın çocuklarını büyütürken duygularıyla hareket etmesi. Yani bak beni üzüyorsun, bak benim canımı sıkıyorsun, bak bu yaptığın hareket beni kızdırıyor gibi ifadeleri kullanarak anne baba yetişkinler.
Ben dilini kullanarak
aslında. Evet, kendi duygunuzla karşıdaki kişinin davranışlarını düzeltmeye çalışırken karşıdaki kişilere duyguyla baskı kuruyorsunuz. Bu da duygusal şiddet. Bu da ciddi anlamda kişinin birey olması konusunda ya da yetişkin olduğu dönemlerdeki sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkileri var.
Evet, o zaman şiddet çok geniş bir anlamı kapsayan bir tanımlama yaptık. Hem fiziksel, hem sözlü, hem de duygusal, hem de psikolojik şiddet olarak türleri mevcut. Şimdi dinleyicilerimizden de sosyal medya hesaplarımızdan sorular gelmiş. Onu size yöneltmek istiyorum.
Tamam.
Esra Hanım'ın sorusu. Biri 10, diğeri 7 yaşında iki oğlum var. 6 yaşında da bir kızım var. Büyük oğlum diğer kardeşlerine sürekli şiddet uyguluyor. Bunu engellemekte çok zorlanıyorum. Benim sözümü de dinlemiyor. Benim ve babasının olmadığı zaman özellikle bu davranışları sergiliyormuş. Ne yapmam lazım diye soruyu size yöneltmiş.
Şimdi buradaki aile içinde anne baba ve çocuktan oluşan bu kavramda 3 tane evlat var. 5 kişilik bir aile var. 5 kişilik ailenin eğitim yöntemlerine baktığımız zaman özellikle şiddeti kullanan bir aile yapısı görüyoruz. Çünkü benim ve babasının olmadığı zaman özellikle bunu yapıyorsa büyük olan 10 yaşındaki çocuk anne ve babadan korkuyor. Yani korku da bir şiddettir. Biz davranışları korkudan dolayı yapıp yapmamaya değil de bu davranışı yapmak doğru mu değil mi diye bakarız olaylara. Yani bu yaptığım hareket karşıdaki kişiye yapılır mı ya da bu yaptığım hareket bu sorunun çözümü için ya da iletişim kurmak için gerekli midir diye düşünürüz. O yüzden de anne baba aslında evde çocuğunu eğitirken şiddeti kullanmış, korkuyu kullanmış. Korkunun da nedir? İşte ya vurma vardır fiziksel anlamda.
Tehdit var mıdır?
Tehdit de vardır. Veya işte eleştiri, yargılama, suçlama vardır. Bak sakın bir daha böyle bir şey yapma, yaparsan bak ben de sana bunu yaparım gibi tehdit de böyle bir yöntem görüyoruz. O yüzden de burada anne babanın çocukları eğitirken kullanacağı eğitim sistemindeki sıkıntının çocuklara yansıması da ne olacak? İşte bir denge bozulması gibi. Babadan anneden büyük oğlana, büyükten de küçüklere doğru gidiyordur. Şimdi yaş olarak aralarında 3 yaş birinde var, diğerinde 1 yaş var. 7 ile 6 yaş arasındaki 1 yaş olanlarda çok fazla şiddet olmaz. Onlar daha anlaşırlar. Çünkü ikisi beraber büyümüşlerdir. Çok paylaşım konusunda sorun yoktur. 1 yaş olduğu zaman çocukların arasında çok fazla bir senin benim kavgası olmaz. Ama diğeri 3 yaşındayken diğer çocuk geldiği için saltanat sarsılmaya ve yeri oynamaya başladığından dolayı bebek anne kucağında ilgi ve alaka görürken ya da büyütülürken 3 yaşındaki diğer şu an 10 yaşında olan delikanlı annenin küçüğü daha çok sevdiğini ve onu önemsemediğini düşündüğü için aslında bir noktada değersizlik duygusu yaşamaya başlamıştır ve onu takip eden diğer çocuk olduğu için 6 yaşında anne iki çocukla uğraşırken büyüğe 10 yaşındaki de büyük modeli vermiştir. Demiştir ki yani sen büyüksün, 7 yaşındaki kardeşinle ilgilen demiştir. Tabii ilgilendiğinde de sorun çözebilecek bir yaşta olmadığı için şimdi biz 10 yaş olarak konuşuyoruz ama düşünün ki biri 5 yaşında, işte birisi 2 yaşında, birisi 1 yaşında, öyle düşünün. O dönemde çocuk kardeşinin müdahale ettiği zaman anne sen büyüksün, neden böyle bir şey yaptın diye aslında küçüğü koruyan, büyüğü eleştiren bir ifade kullanmıştır. Büyük de bunun hıncını almayı öğrenmiştir. Tamam, yani sen annemin yanında, babamın yanında beni şikayet ediyorsun. Benim sözümü dinlemiyorsun ama annem babam olmadığı zaman ben de seni döverim ifadesini ona uyguluyor orada. O yüzden burada ilk önce annelerin özellikle büyük çocuklarda mesela küçükler söz dinlemedi. Büyük de onları dövdü, vurdu. Orada anne babanın yapacağı nokta şu. Sanırım siz abinizin sözünü dinlemiyorsunuz. Olmadı, bak o sizin abiniz. Dövmemesi gerekir, vurmaması gerekir ama bak onun sözünü dinlemeniz gerekir gibi diğer çocukların yanında abisi otoritesinin sarsılmaması gerekiyorsa orada abiye böyle bir misyon yüklemesi lazım. Arka planda da diğer iki küçük yokken bak gel yavrum benim. Şimdi bunlar küçükler ya, henüz daha senin kadar olayları algılamıyorlar. Çok iyi değerlendirmiyorlar. O yüzden de onlar sana bir şey yaptığı zaman vurmadan anlatmaya çalışırsan daha iyi olur. Ama ben onların yanında sana asla tepki göstermeyeceğim demesi gerekiyor. Düşün şimdi 7 yaşındaki çocuk bir şey yapıyor. Kardeşiyle kavga ediyor. Daha abinin sözünü dinlemiyor. Anne başlıyor. İşte büyüksün. Niye vurdun? Sen kocamansın. 10 yaşındasın. Böyle mi yapılır gibi söyleyince orada çocuğun otoritesi sarsılıyor ve büyük olma kavramını öğrenemiyor. O yüzden ilk önce davranış böyle olması gerekiyor. Sonra şuna karar vermesi gerekiyor. Yani babanın evimizde kim birbirine vurursa bir ceza yöntemi. Nedir ceza yöntemi? Sevdiği bir filmden uzak tutmak, işte bir oyuncak almamak ya da sevdiği bir yere götürüleceği zaman kim kime vurduysa onu götürmemek gibi bir mahrumiyet cezası uygulanabilir. Bir de babanın olmadığı yerde ve annenin olmadığı yerde yapması da O korku duygusundan anne 10 yaşındaki oğluna biz sana yanlış yapmış olabiliriz, kızmış olabiliriz, aslında bunun doğru olmadığını biliyoruz. O yüzden de bugünden sonra sana kızmamaya karar verdik diye açıklama yapması lazım. Açıklamadan iyi davrandığında çocuk bu iyi davranmanın sonunda mutlaka bekliyor ne zaman bir tepki gelecek diye. O yüzden bu iyiliği çok doğru da değerlendirmiyor. Biz yanlış yapmışız, bugünden sonra senin yaptığın davranışlara tepkimiz böyle olacak gibi bir açıklama yapması lazım. Ama anne şunu düşünmesi lazım. Bir çocuk problem çıkartıyorsa ve çok tepki gösteriyorsa ya oradaki doğruyu öğrenmemiştir ya da o negatif tepkiyle ilgi çekmeyi öğrenmiştir. O yüzden bu çocuğa pozitif ilgi nasıl olabilir? Başarıyı ödüllendirmek, spor faaliyetlerine yönlendirmek. Erkek çocuk çünkü 10 yaşında. Veya bir bakalım buna değer vermiş miyiz, önemsemiş, yani nedir işte başarısını, aa bak bu konuda çok iyisin diye ön plana çıkardığımız bir özelliği var mı? Ya da kardeşleriyle küçük küçük sorumluluklar verip de ona onu ödüllendirmiş miyiz? Bugün kardeşin olan davranıştan dolayı çok teşekkür ederim. Ya da bunu yaptığın için seni ayrıca şuraya göndermek istiyorum gibi bir ödüllendirme yapmış mı gibi anne baba biraz daha konuşma dilini kullanmaları gerekir.
Evet. Önce durum tespiti yapacaklar.
Evet. Sonra da çözüm.
Sonra da çözüm üretecekler ve uzlaşmacı bir tavır sergileyecek. Evet. Rol model olduklarını da unutmayacak aslında.
Evet, işte asıl nokta burada. Rol model şimdi genellikle anne babayla ilgili evlilik problemleri, aile içi şiddet dediğimiz zaman direkt çocuklar olmuyor. Anne babaların da işte farz edeyim ki beyefendi eve geldiği zaman öfkeli gelip hanımefendi eşine öfkeli davranabiliyor. Hanımefendi çocuklarına ya da tersi olabiliyor. Ya da bir konuyu konuşurken konuşulması gereken konu değil de düşünce değil de duygu ön plana çıktığı için öfkeli konuşmalar ortaya çıkabiliyor. Bazen belki küslükler, fiziksel şiddetler ortaya çıkabiliyor. Böyle durumlarda genellikle görüşmelerimizde çocuklar hep anne baba problemleri anlattığı zaman çocuklardan şöyle bir yorum geliyor. Aslında bize birbirinizi vurmayın derlerken, bağırmayın derlerken annem babam birbirini daha çok bağırıyorlar. Daha çok birbirlerine kötü davranıyorlar. Yani o rol model kavramı biz hep sözlerimizle insanlara doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Halbuki çocuklar davranışları örnek alırlar. Sizin söylediklerinizi değil. O yüzden de o rol model konusu da çok önemli bir konu.
Sayın hocam isterseniz sohbetimize bir müzik arası verelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Tamam.
Eşyalar toplamın seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen kadınım. La la la ri da la da ri da la da ri da la da ri da la. Kadınım. La ri da la ri da la da ri da la da ri da la. Hatırla o günü karşıki sokakta, seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. La la la ri da ra la ri da ra da ri da ra da ra da ra. Kadınım. Da ri da ra la ri da ra da ra da ri da ra da ra. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine. Sen kadınım. Dari dara dari dara dari dara dara.
Sana bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen. Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver bana. Dışarıda yalnız üşüyorsun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Özgül Piyade ile hayata dair kaldığı yerden devam ediyor. Özgül Piyade de bizlerle birlikte aile içi şiddetten bahsettik. Aile içi şiddetin sebeplerini konuştuk müzik arasından önce. Ve dinleyicilerimizden de sorular gelmeye devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. İdris Bey'den bir soru geldi. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaştı İdris Bey. Sorusunu yöneltmek istiyorum size. Tamam. 2,5 yaşında bir çocuğumuz var. Emziği bırakmakta zorlanıyoruz. Nasıl bırakabiliriz? Bir soru daha yöneltmiş İdris Bey. Altını ıslatmayı devam ediyormuş çocuk ve tuvalete alıştırma konusunda da nasıl bir yöntem izlemeliyiz diye soru yöneltmiş.
Şimdi 2 yaşında normalde bırakma dönemi 0-2 yaş dönemidir. 2 yaş dönemine kadar çocuklar neyi bırakırlar? 24 ay olana kadar anne sütünü bırakırlar, çişi bırakırlar ve anneye bağımlılığı bırakırlar. Şimdi emzik de bir noktada anne sütü gibi. Ve 2 yaşından sonra hala devam ettiğinde çocukta bırakma dönemi geçtiği için bağımlılık gelişebilir. Ve emzik emme ile ağızdaki doyum arttığı için ileride yanlış alışkanlıklara yatkınlık başlayabilir. Dişlerde bozulma başlar. Beslenmede problem olur. Bir de asıl nokta bu buradaki durum. 2 yaşındaki çocuk emzik kavramı anne sütü olarak düşünelim. Bıraktı anne sütünü. Bebeklikten çocukluğa geçti. Ne demektir? Bebek dediğiniz zaman davranışsal anlamda, zihinsel anlamda da bebek, sosyal anlamda, duygusal anlamda da, fiziksel anlamda da bebek. Ama 2 yaş, 2-4 çocukluk dönemi demektir. O 2-4 yaş dönemindeki çocuklukta eğer emzik varsa psikolojik olarak çocuk büyüse bile bebek modunda kalıyor. Emme duygusu çocukta çiğneme, yutma, artık bundan vazgeçmiş olması gerekirken emme duygusu çocukta maalesef hala 4 yaşına da gelse birçok davranışını, duygusal anlamda sorun çözmeyi, sosyal ilişkiler anlamda başkalarının yanında yer alırken oraya dahil olmayı maalesef başaramıyor. O yüzden de hiçbir şey yapmadan bir an önce emziği alacaklar, diyecekler ki bu artık yok diyecekler. Ama 2 yaşını doldurduğu için, yani 24 ayı geçtiği için, kaç ay geçtiyse, 0-2 yaş döneminde bıraktığımızda, yani 23 ayda bıraktırdıysak, bırakmaya bağlı çocukta psikolojik bir travma yoktur. Çocuk eğitimindeki en önemli nokta budur. Aile içi şiddeti konuşurken de öyle. Yani yapılan hareketlerin insan psikolojisi üzerinde ne tür bir yokluk duygusu, ne tür bir travma oluşturur? Asıl mesele bu. 2 yaşında eğer 24 ay olmadan önce emziği bırakmış olsaydı bir yokluk duygusu oluşmayacaktı. Tam tersine ondan kurtulma artı bir durum olacaktı. Ama 2 yaşını geçtikten sonra bıraktırdığınızda çocuk da sanki bir şey onun için çok değerliymiş de onun yokluğunu hissetmeye başlayacak. O yüzden de bir ay içinde yani 2 yaşında 25 ay olmuşsa, 26 ay olmuşsa 2 aylık bir yokluk duygusu, yani travma biraz daha az olacaktır. O yüzden de uzatmadan hemen emziği alıp çocuğun bütün ağlama tepkilerini, bütün sıkıntılarını dikkate almadan bir an önce hemen emziği bırakmalı. Gece gündüz ağlamaları da olsa sakinleştirmeye çalışmamız lazım. Şimdi bez de aynı noktada. 2 yaşından önce de tuvalet alışkanlığı kazandırmamız gerekiyordu. Tabii şimdi biraz daha, tabii bizim dönemimiz gibi değil. Anneler bezler daha rahat. Yani o kadar sıkıntı değil. Her tarafta bez bulma imkanı olduğu için kolaylaştığı için. Tabii o yüzden de bezi biraz daha uzatmaya başlıyorlar. Bezlemeye devam etmemeleri gerekir ama Bu tuvalet alıştırma noktası ayrı bir noktadır. Onu detaylı anlatmamız gerekir. Belki bu soruyu başka bir programda da cevaplayalım. Çünkü emziği bırakırken çocuktaki sıkıntılı hali bitirmeden tuvalet alışkanlığı kazandırmak olmaz. Aynı anda iki davranışı yapamıyoruz.
Evet, bu çok önemli. Bunun altını çizelim.
Evet.
Aynı anda iki davranışı olmuyor. Etkilemiyoruz.
Evet. Çünkü
kritik dönemler
çok
var.
Kritik.
Dikkat ediyoruz. Atlamamamız gerekiyor aynı zamanda.
Evet. O yüzden de burada iki yaşında şimdi emziği bırakacak ne kadar sürer? Farz edelim ki 2 ay sürdü, 3 ay sürdü. 3 aydan sonra bezleme, yani tuvalet alışkanlığı kazandırma da gecikti. Ama onun için de işte karar verdi 3 ay sonra anne. Farz edelim şimdi Nisan ayında, Mart ayında başlamak istedi. O dönemde sabah bezden açacak, lavaboya götürecek, tuvalete götürecek, geri bezleyecek. Öğlen götürecek, tekrar bezleyecek. Akşam götürecek, tekrar bezleyecek. Yani 3 kere bezi açıp tekrar bağlayacak. Bu 2 hafta sürüyor. Ondan sonraki 2 haftada mesela sabahleyin 8'de götürdü, bezledi. Bu sefer 10'da götürecek, bezleyecek bir daha bezi çıkarmadan. Mesela 3 öğün götürüyorsa 6 öğüne çıkaracak. Bu da 2 hafta sürecek, 1 ay. Ondan sonra bezi çıkaracak ve çocuğu sık sık tuvalete götürecek. Ama o kadar ilginç ki psikolojik anlamında 2-4 yaş arası tutma dönemi. Siz ona bırak diyorsunuz. Tutma döneminde bırakmaya zorladığınız çocukta maalesef bir yokluk duygusu, kendinden bir parça gidiyormuş gibi zorlanma hissi ve çocukla anne arasındaki iletişim bozuluyor. O yüzden de geciktirmemek gerekir ama böyle bir durumda biraz yumuşak geçiş, biraz daha sakin. Başladıysa anne bırakmayacak bu alışkanlığı, devam edecek. Normali 1,5 ayda çocuk alışır bunu ama anne daha sakin olacak, asla şiddet kullanmayacak, ne fiziksel şiddet kullanacak, ne sözel olarak neden dinlemiyorsun, niye yapmıyorsun, neden çişini söylemiyorsun, bak bezi çıkarttık götürüyorum ama hala niye dinlemiyorsun demeyecek, duygusal şiddet kullanmayacak, bak bizi üzüyorsun, sen böyle yapıyorsun, bizim canımız çok sıkılıyor, bak ben çok üzülüyorum, her tarafı kirletiyorsun demeyecek. Yani bunu alıştırana kadar, öğretene kadar yüz ifademizde aynı yumuşaklıkta olacak ve çocuk bundan zarar görmeyecek. Ona dikkat etmemiz gerekiyor.
Hı hı. Evet. Çocuk aslında hazır. Yeter ki anne baba da hazır olsun değil mi? Çocuk
evet.
Eğitiminde.
Evet. Kolayına evet. Kaçırmasın. O da bilgiyle alakalı.
Evet.
Eğer bilgiyi biliyorlarsa daha rahat oluyorlar.
Evet. Şimdi size bir soru daha yönelteceğim Özgül Hanım. Yeşim Hanım bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşmış.
Evet.
13 yaşında bir oğlum var. Oğlumun takıntıları ile ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Yatmadan önce mutlaka böcek, toz vesaire var mı diye yatağını inceliyor. Ellerini defalarca yıkar. Anlattığı konuları tekrar tekrar anlatır diye yazmış. Kıyafetlerini giymekte de çok zorlanıyormuş. Az da olsa tüylenen bir kıyafeti varsa asla giymiyor. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Bana yol gösterirseniz çok sevinirim.
Şimdi bu çok önemli bir nokta. 13 yaşında artık düşünün yatmadan önceki durum, elini yıkaması, bir konuyu anlatması, kıyafet giymesi. Bunların hepsi 13 yaşında sorun olmaması gereken nokta. Bu fiziksel yaşı ve zihinsel yaşı çocuğun. Yani okula da gidiyordur. Zeka olarak bir problemi yoktur. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yoktur. Ama baktığımızda davranış olarak sanki 5-6 yaş çocuğu gibi hareket ediyor. Ne demektir? O yaş dönemlerinde anne elini de yıkadın mı? Bak biraz daha dikkatli yıka. Nereye sürdün elini? Hadi bakın biraz daha sabunla dışarıdan geldik. Mutlaka bak iyice sabunla gibi. Ya da yatağıyla ilgili noktada olduğunda yatağın etrafını düzelttin mi gibi. Ya da kıyafetlerinde bunu giyme, onu giy. Onu çıkardığın zaman yerine koy. Bu kirli, bu temiz değil gibi. Aslında çocuğa bir şeyleri uyardığımızda, öğretmeye çalıştığımızda işte burada gördüğümüz sözel şiddeti kullanıyor. Yani çocuğa bir şeyleri öğretirken eğer biz eleştiri dilini, yargılama dilini ve suçlama dilini kullanıyorsak çocukların aklında bilgi gelmeden, daha onu öğrenmeden biz onlara korku ve kaygıyla beraber bu tür baskıyı kullandığımızda çocuk o sorunu nasıl çözeceğini bilmediği için, anne babanın söylediği noktada çocuğu sıkıştırdığı için bu sefer çocukta bir takıntı problemi başlıyor. Şimdi elini yıkıyor ya defalarca. Bütün annelerde vardır. Elini yıkadın mı? Şimdi iyi nedir? Hepimize göre değişir. Elimi bir suyun altına tutmak da iyi olabilir. Parmaklarım arasında yıkamak da iyi olabilir. Köpürtmek de iyi olabilir, bilmiyorum. Şimdi çocuk gidiyor yıkıyor. İyi bilmediği için bunun sınırı yok. O yüzden de anne belki öğretince elini mutlaka sabunla derse bir sorun olmaz o noktada. Kıyafetleri giymekte zorlanan noktası nedir? İşte tüylü kıyafetle ilgili konuda de çok önemli. Farz edelim ki çocuk tüylü bir şey giymiş ve o dönemde anne ona sözel bir şiddet uyguluyor o sırada. Başka konuyla ilgili dersini çalıştın mı, uyumadın mı gibi. Çocuk o annenin şiddetiyle üzerindeki giysi arasında bağlantı kuruyor ve sıkıntı olduğu için onu oraya dokunmaya başlıyor. Dokunurken aslında anneye göstermesi gereken tepkiyi giysiye gösteriyor ve takıntı başlıyor ondan sonra. Birçok takıntında dışarı göstermemiz gereken tepkiyi gösteremediğimiz için iş dünyamızda bunalırız ve bir şey yansıtma yaparız. O yüzden de anne şimdi bugünden sonra oğluna mesela böcek var mı diye yatağını inceliyor, onun yanına gidip beraber inceleyelim. Bak burada bir sıkıntı yok deyip orada destek olması lazım. Ellerini defalarca yıkadığına yanına gidip iki kere yıkayacaksın deyip çıkartmamız gerekiyor orada. Kıyafetlerini giyme konusunda zorlandığında ona destek olup onu bu sorunu kalıcı hale getirmemek lazım. Tüylenen bir kıyafeti varsa giymiyorsa giymesi çok da önemli değil. Yani el yıkamada destek olacağız, yanında duracağız ama diğer konularda zorlamamamız gerekiyor. Çünkü bizim her zorlamamız çocukta bu problem olan durumu sorun haline getirir ve bu sefer çocuk bunu kendisinin takıntı hali olarak değerlendirir.
Bir de
bu
yaştaki haline de gelmesine sebep olabilir,
evet,
değil mi?
Evet, evet. O yüzden de bu yaştaki çocuğu bir spora yönlendirmek mutlaka veya bir sanata yönlendirmek, başarılı olduğu bir alan varsa orada onu onore etmek. Çocuklarla çok negatifleri konuşmamak lazım. Sonuç olarak problemlerimiz var ya çocuklarla ilgili. Bazen bir durum problem olabilir. Bazen bir durum sorun olabilir. O sorunu gördüğümüzde şöyle düşünmemiz lazım. Bunu nasıl çözmek? Yani ben bunu çocuğa neden böyle yapıyorsun ya da niye böyle yapıyorsun diye sormamız çok da doğru bir hareket değil.
Evet. Evet. Dinleyicilerimiz için bir kez daha ben iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyorum. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Dilerseniz sosyal medya hesaplarımız üzerinden de sorularınızı yazabilirsiniz. Facebook ve Instagram adresimiz şöyle: TRT Hayata Dair. Efendim şimdi aile içi şiddetten bahsettik. Çocuk psikolojisinden söz etmek istiyorum biraz da. Çocuk psikolojisi üzerindeki etkileri neler acaba?
Evet, şimdi aile içi şiddet derken biz burada sizinle bulunduğumuz stüdyonun içinde eğer burası çok sıcak olursa terleriz beraber. Benim yaşımla sizin yaşınızın arasındaki farka göre terleme derecemiz değişiklik gösterir. Soğuk olursa da üşürüz. Benim üşümemle sizin üşümeniz de yine yaşımıza, konumumuza göre diye farklılık gösterebilir. Aile böyle bir şeydir. Yani ailenin içinde ne varsa herkesin hissesine bir şey düşer. Yani aynı işte bir yemek tenceresinde herkesin tabağına o tencereden yemeğin ikram edilmesi gibi. O yüzden de aile içindeki şiddette çocukların etkilenme oranları ailenin, anne babanın veya ailedeki diğer bireylerin, yani sadece anne baba değil. Belki bir evde anne baba, babaanne, dede, teyze, hala, dayı, birinci akrabalar ya da ikinci akrabalar yaşıyor olabilir. Onlarla olan iletişim, anne babanın çocuk eğitimine karşı bilgi noktasındaki hassasiyeti, annenin kendisiyle olan barışık olup olmama durumu, babanın hayata bakışı ve eşiyle olan diyaloğu, babanın kız ve erkek çocuklarla olan ilişkileri, annenin kız ve erkek çocuklarla olan ilişkileri, çocukların yaş durumları, sayıları, yani bazı çocuklar ortanca çocuk, ilk çocuk ve tek çocuk, bazen yaş durumları, bunların hepsi kişinin aile içindeki o var olan problemden ya da sorundan, şiddet anlamında hissesine düşeni alma konusunda etkilenir. Bazen derler ki hocam ben de aynı ailede yetiştim ama niye bende bu problem var da abimde yok? Ya da işte neden kardeşimde yok da bende var gibi. Şimdi buradaki mesele şu, aslında aile içi durumda herkesin etkilenme oranının farklı olması kişinin o dönemdeki yaş durumu veya ailenin yaklaşımıyla alakalı bir nokta. Onun için de çocukların eğer fiziksel şiddet varsa çocukların etkilenmeme gibi durumu söz konusu değil. Program başında da söyledik, saldırganlık gelişir. Eğer anne vuruyorsa, yani bir kere kafasına vurdum dememeliyiz ya da bir kere işte eline vurdum dememeliyiz. Nasıl etkilenir? Saldırganlık dediğimiz durum gelişir. Çünkü dayak dediğimiz nokta biri size saldırıyordur. Anne size saldırdı. Güvendiğiniz bir varlık. Size hayatı hazırlayan, size doğruyu gösteren ve evde en çok güven duyduğunuz, en çok sevdiğiniz varlık size vuruyor. Sizi seven bir varlık size vurmaması lazım. Çünkü vurmak, dayak kötü bir davranış. Yani burada ne insan için ne hayvan için hiçbir şey için kullanılmaması gereken bir şey. Çünkü sizin içinizdeki öfkenin veya negatif duygunun benim üzerimde tatmin edilmesi söz konusu olamaz. Yani siz yetişkinseniz kontrolü anne baba yapması lazım ilk önce bu noktada. Anne baba olarak 30 yaşında, 40 yaşındaki anne baba olarak biz kendi duygularımızı kontrol etmeyi başaramamışsak, çocuğun yaptığı bir davranıştan dolayı onu suçlu görüp biz kendi duygularımızı oraya yansıtıyorsak burada ciddi bir problem var demektir. O yüzden de ilk önce kendi duygumuzu kontrol etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü saldırganlık dediğimiz fiziksel şiddet sonucu ortaya çıkan nokta çocukta başkalarını dövme, kardeşini, arkadaşlarını, büyüdüğü zaman da o da eşini, çocuklarını dövme ya da öfke dediğimiz duygularını kontrol edemediği için başkalarına öfke duyma ya da içe kapanma dediğimiz kendini değersiz edip iç dünyasına yönelme veya özellikle küçükse çocuk alt ıslatma, kaka kaçırma, tırnak yeme, parmak emme gibi birçok duygusal davranış problemlerini beraberinde getirebilir. Sözel şiddette en tehlikesi cümle kurarken bütün hayatımızda hepimiz için geçerli. Biz birinin yaptığı davranıştan rahatsızlık duyduk. O bizim, onun yaptığı davranış bizi zora soktu. Veya beklemediğimiz bir davranıştı. Ya da biz çok emek harcamıştık da o sonucu istemiyorduk. Bu sefer neyi kullanıyoruz? Eleştirme, yargılama ve suçlama ifade. Neden böyle bir şey yaptın? Niye beni kızdırdın? Neden sözü dinlemedin? Niye böyle bir noktayı yaptın? Görevini niye yerine getirmedin? Bu ifadeler, karşıdaki kişi hesap sorma ifadesi, bir üstten bakma durumu, eğer anne babadaysa o kadar önemli ki. Çocuk evde anne ve babadan güven duygusunu alır. Hepimiz yaşamışızdır ve duymuşuzdur. Çocuğum okulda parmağını kaldıramıyor ya da kendini ifade edemiyor. Ya da ya bir sorunun varsa niye konuşamıyorsun? Neden kendini ifade ederken bir heyecanlanıyorsun, kaygılanıyorsun? Ya ben hiçbir şey yapmadım ama benim çocuğum niye bu kadar korkak gibi ifadeleri duyuyoruz. Bunun temeli aile içinde özellikle 2 yaşından itibaren 4, 6, 8, 10, 12 yaşlarına kadar anne babanın çocuklarının yanlışlarını ya da hatalarını gördüklerinde onları çözmek için kullandıkları o eleştirme, yargılama ve suçlama ifadesi. Bu ayrı bir nokta. Bir de şunu yapar anne. Yani ben işe yaramayan bir anneyim. Ben işe yaramıyorum, suçlu bir anneyim. Ben ne yaparsam yapayım başaramadı bu çocuğu düzeltme konusunda. Ya da eşler birbirleriyle ilgili. Hocam ben bu eve bütün emeğimi harcadım ama hiçbir şey karşısına gelmedi. Ben işe yaramıyorum gibi kendine yönlendirme. Bu insanda hem iç dünyası kendi kabında güvensizliği oluşturur hem de dış dünyada güvensizliği oluşturur. O yüzden de hayatımızda çok önemli olan güvenli ortamlarda kendimizi iyi hissetme veya dış dünyaya güvenme. Hep deriz hiç kimseye güvenmiyoruz. Bu herkese güvenme kavramındaki o hataları, yanlışları, tehlikeleri görüp ona göre tedbir alma ve doğru davranmayı başaramama durumunu işte maalesef bu aile içi şiddet konusunda özellikle 0-12 yaş dönemindeki çocukların yetişme şeklinde görebiliyoruz. O yüzden de kesinlikle bir sorunla karşılaştığımızda çocuk eğitimiyle ilgili ya da anne baba olarak iletişim olarak çözüm olarak eleştirme, yargılama ve suçlamayı kullanmamamız gerekiyor. Asıl duygusal şiddet çok önemli. Ne demektir duygusal şiddet? Hani vardır hep söyleriz deriz ki ya benim yavrum niye hiç arkadaşın sözünü dinliyorsun? Yani niye sen doğruyu yapmak konusunda doğru yapmıyorsun, arkadaşın yanlışını niye dinliyorsun diye hep böyle şikayetler vardır. Anneler derler ki ya benim çocuğum başkasının aklıyla hareket ediyor hocam. Hiç kendi aklıyla hareket etmiyor. Bunun nedeni çocukluk dönemlerimizde ve ergenlik dönemi dediğimiz biraz daha böyle 12 yaş ebeliyatında. Anne baba bak bunu yaptın beni çok üzdün. Bak çok canımı sıktın anneciğim. Bak bundan sonra bak gördüm hastalandım. Bak tansiyonum çıktı gibi ifadelerden dolayı çocuk anne babayı üzmeyi asla istemez. Ve anne babayı üzmek onlar için hayatın en kötü yönüdür. Ve anne baba üzülmesin diye aslında bilmediği şey neyse ya da zorlandığı durum neyse. Bilmiyor ki çocuk ben niye bunu yapıyorum? Neden ders dinlemiyorum? Niye odamı toplamıyorum? Neden kardeşimle kavga ediyorum? Bunun kontrolünü bilmiyor, öğretmediysek. Bu sefer anne baba böyle söyleyince çocuk şöyle düşünmeye başlar. Ben anne babamı çok üzüyorum, çok kötü bir çocuğum. O yüzden onu üzmemek için onun dediğini yapayım. Onu yaparken de zorlanır. Bu sefer de dış dünyada değer görmek için arkadaşların dediğini yapan yanlış alışkanlıklara başlama. İşte madde konuları, alkol konuları ortaya çıkar. Veya çocuk televizyon seyretmek istedi. Siz de izin vermediniz. Annenin neden üzüldüğünü biliyor çocuk. Zaafını biliyor. Çocuk der ki sen bana televizyon izin vermedin mi? O zaman ben de ödevimi yapmıyorum. Ya da ortalığı dağıtıyorum. Ve annenin üzüleceği konuyu kullanır. Zaafını ele vermiş olur. O yüzden de aile içi şiddet de bu üç şiddeti kullandığımızda çocuklara karşı çocuklar da kendini değersiz hisseden, yetişkinlik döneminde sorun çözemeyen, başkalarıyla olan iletişimde bu şiddet yöntemlerini kullanan ve zihinsel anlamdaki performansları açığa çıkaramayan sosyal fobi, kaygı bozukluğu, veya psikolojik anlamda depresyon ya da ileri boyutlarda gördüğümüz birçok noktanın kaynağını, temelini bu aile içinde oluşturmuş oluyoruz. Bu sadece anne babanın eğitim tekniğiyle alakalı. Ama bir evde anne baba kavgası varsa, dayağı kadar gidebiliyorsa ya da evde anne pasifize bir haldeyse ya da evde baba pasifize bir haldeyse, doğru rol modeller değillerse, yani işte evde bir erkek çocuk var ama anne baba anneden korkuyorsa ya da evde kız çocuğu var ama anne babadan korkuyorsa ve çocuk eğitimde anne çocuklar üzerindeki otoritesini bak babanız kızar diye yönlendiriyorsa, aslında bir yetişkin olarak annenin de o eğitimsel yönü olması gerekir ve çocuğu düzeltmesi ya da sorun çözmesi gerekirken sanki babanın sorunuymuş gibi adlandırması ve yanlışları çocuğa yapmasına izin vermesi, babanın bu durumla karşılaştığında tepkilerinin kontrolsüz olması gibi noktalar maalesef o evin havasını bozmakla beraber oradaki çocukların da bütün dengesini bozabiliyor.
Evet. Yani aile içi şiddetin çocuk psikolojisi üzerinde çok ciddi etkileri var. Çok, evet. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor.
Evet. Evet.
Şimdi Sayın Bey'den bir soru gelmiş bize Sayın Hocam. Şöyle sormuş Sayın Bey. Bana kaygı bozukluğu teşhisi konuldu. Bu hususta nasıl bir tedavi yöntemi uygulamak doğru olur? Yardımcı olursanız sevinirim.
Şimdi kaygı bozukluğu tabii çok geniş ve ciddi bir konudur. Onu başka bir programda izleyeceğiz ama Sayın Bey'e bir, şöyle bir bilgi verelim. Bir kaygı ne demektir? Hepimizin hayatta yaşlarımıza göre bilmediği konular var. Annemiz bizim elimizden tutup bizi götürürken bir yere nereye gidiyoruz dese, farz edelim ki markete götürüyorum dese, eğer aklımızda böyle bir bilgi yoksa bizim kafamızda ne canlanır onları bilmediğimiz için ve anne telaşlıysa ve o götürdüğü yerle ilgili ya da konuyla ilgili bize tehlikeli noktalar söylüyorsa bizde duygu gelişir düşünce yerine. Akıl yerine duygu gelişir. Orayla ilgili akletme, aklımızda kavramları birleştirme, bağlantı kurma yerine bizde duygu gelişir. Duygu dediğimizde bir endişe, bir tereddüt, hafif böyle bir korku gelişir. Bu bilgi gelmeden önce bu tür korku duygularının gelmesi kişiye bilgiyle karşılaştığında maalesef o bilgiyi kullanmayı engeller. Çünkü kaygı 10 birim olarak değerlendirelim, 8 birimdir. 2 birim bilgi onu yenmez. Aynı bağışıklık sistemi
zaten. Duygu baskın çıkar.
Duygu baskın çıkar. Çünkü bilgiden önce öğrenilmiştir. Hani insan, bilgi insanı cesur kılar ya. Bilgi insanı başarılı kılar ya da bilgi insanı hayatın zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olur. O yüzden de Sayın Bey çocukluğundan itibaren hep kaygılı yetişmiş. Yani belki de şöyle söylemiştir. Cümle kurarken biz anne babalar şöyle yapıyoruz. Bak böyle yaparsan şöyle olur, dikkat et. Sakın bak buraya gitme. Bak arkadaşların seni şuraya götür, bunu yapma. Bak paranı şuraya koy. Mesela dışarı çıkan bir çocuğa sakın cep telefonunu dışarı çıkartma. Bak cüzdanını iyi koy. Çalarlar, götürürler. Başına şu gelir, şu gelir, bu gelir gibi sonucu senaryoyu yazıyoruz. Sanki bunu verdiğimizde çocuk ha bu benim başıma gelmesin diye bunu çok sıkı tutacak. Halbuki bilmiyoruz ki çocuk bunu sıkı tutarken o kaygıları da içinde taşıyarak yürüyor. Onunla beraber hareket ediyor. Ve kaygı bozukluğu olduğu zaman da kişi hayatındaki sorumluluklarını yerine getirirken kaygı o kadar ön plana çıkar ki baba ise babalığında, eş ise eşliğinde, mesleki noktada yetersizlikleri açığa çıkar. O yüzden de Sayın Bey şöyle düşünmesi lazım. Şimdi ben kaç yaşındayım? Mesela 30 yaşındayım, 40 yaşındayım. Ben bu yaşta bir konuyla karşılaştığımda zihinsel anlamda bunu öğrendiğimde çözebilir miyim? Çözebilirim o zaman. Peki ben bir şeyin sonucunun negatif mi pozitif olmadığını bilmiyorum. Yani bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. O zaman ben niye negatif düşüneyim ki? Bilmediğim bir konuda. Yani bunun sonunda arabayı kullanıyorsunuz. Kaza da olur, olmayabilir. O zaman ben dikkat ederim. Tevekkül ederim. Başıma bir şey gelmez. Ama ben araba kullanırken işte başıma bir şey gelecek diye korkarsam o zaman toplum arasında denir ya kötüyü çağırma. Negatifi çağırma. Bu sefer ne oluyor? Dua yerine de geçmiş oluyor. Aklınız o tarafa da odaklanmış oluyor. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Kaygılı hayata bakıyorsunuz. O yüzden Sayın Bey şöyle diyecek. Ben artık yetişkinim. Bunların üstesinden gelebilirim. Ve sesli olumlu cümle kurmak gerekiyor. İnanmak zorunda değilsiniz. O sessiz cümle kurduğunuzda içinizde başıma bir şey gelmeyecek gibi düşündüğünüzde düşüncenin karşısında başka bir düşünce onu yenmiyor. Ama sesli ifade kurduğunuzda, yani ben bundan korkmuyorum, bununla kaygılı bir durum yok, İnşallah ben bunu çözerim, bunun üstesinden gelecek biriyim ya da bir kalabalığın önünde bir konuşma yapıyorsa, onlar bendeki bu duyguyu görmüyorlar. Ben aklımı kullanarak bunu çözerim gibi akıl kısmını ve düşünce kısmını ön plana çıkarması gerekiyor.
Evet. Şimdi şiddete uğrayan eş ya da çocuğun yaşadığı travmanın etkileri evet. de konuşalım. Ne gibi etkiler yaşarlar?
Evet, şimdi çocuklarda tabii aile demek aslında bir sevgi yuvası ve güzel duyguların aktarımı demektir. Ama burada aile eğer çocuklara o sevgiyi ve güzel duyguları aktaramamışsa, çocukların hisselerine düşen duygular, negatif duygularsa maalesef o çocuklarda da şimdi biraz önceki sorunun olduğu gibi yetişkinlikte kaygılar, korkular, birçok başarısızlık, birçok sorunlar karşılaşabiliyor. O yüzden de aile, anneyi düşünün bir evde, işte bağıran bir baba var, anne orada güçsüz ve çaresiz, evde bir kıyamet kopmuş. Bir düzen bozulmuş ve düzeni kim sağlayacaktı? Anne baba sağlayacaktı. Şimdi anne baba bu düzeni sağlamadığı için çocukta da maalesef bu noktada gücü yetmediği için çocukta güvensizlik durumu ortaya çıkmaya başlıyor. Eğer anne ile baba, yani karı koca arasında bir şiddet varsa. Hı hı. Tabii şiddet aslında insan yaratıldığı günden ve gidene kadar, yani kıyamet kopana kadar devam edecek bir durum. Toplumsal şiddet de böyle bir nokta. Doğru bir şey değil ama insan eğer insansa şiddetini kontrol edebiliyor. Ne demektir? İnsani özelliklerimiz ne kadar azsa o kadar çok şiddet uygulayabiliyoruz. Anne ne demektir? Yavrunuzu seviyorsunuz. Canınız, yani bebek, masum. Hani kucağınıza tutuyorsunuz. Onu seviyorsunuz. Onun için fedakarlıklar yapıyorsunuz. Ama yanlış bir şey yaptığında sizi kızdırdığını düşünürsünüz. Onu da ona vurabiliyorsunuz. Ya da eş, evleniyorsunuz, hayalleriniz var, güzel bir hayat kuruyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki işte sizin beğenmediğiniz bir şey olduğunda karşıdaki insana bunu uygulayabiliyorsunuz. Aslında şiddet kişinin kendi bencilliğinin bir göstergesi. Karşıdaki kişiden gelen zararı engelleyemediği için güçsüzlüğün ifadesi. O yüzden de şiddet uygulayan anne ve baba bilgi eksikliği vardır, teknik eksikliği vardır ve kontrol eksikliği vardır. Eşler arasında da öyledir. Beklentiler yüksektir. Beklediğiniz beklentileri karşıdan almadığınızda sizin içinizde bir duygu oluşmuştur. Şimdi ben size o istediğiniz şeyi, benden çikolata istediniz, ben de size veremedim. Şimdi ben bunu vermedim diye, böyle bir söz verdim diye, bundan dolayı beni hesaba çekemezsiniz ki, bir nedeni vardır. Önce yani iki tane insan, akıl var. Akılla oturup konuşabilirsiniz o noktada. Ama çocuklarda henüz daha aklı dediğimiz zekayı kullanma, akletme, bir işin sonunu fark etme, tehlikeleri görme ya da iradeyi kullanma, sorumluluklarını yerine getirme kavramları çocuklarda yaşa göre gelişerek gittiği için biz çocuklarda böyle bir potansiyel beklemiyoruz. Bunu anne baba öğretecek. Şimdi anne baba da bu yok. Yani anne baba 30 yaşından 5 yaş çocuğunun aklı gibi hareket ediyor. 5 yaş çocuğu inatçı, anne de inatçı. 6 yaş çocuğu öfkeli, normal bu duygu ama daha kalıcı değil. Baba 40 yaşında, baba da öfkeli. Şimdi babadaki bu durumu düzeltmeden çocuğu düzeltmek mümkün değil. O yüzden de yetişkinlerin sorun çözme yöntemlerini öğrenmeleri, ilk önce kendi iç dünyalarındaki duygu kontrollerini başarmaları gerekir. Bunun yöntemi de şudur: olaylara duyguyla değil akılla bakacaksınız. Bu akıl, bu da duygu. Kapattı üstünü. Akıllı kullanamıyorsunuz. Duyguyu kaldıracaksınız. Ne demek duygu? Olaylara vardır bir nedeni. Acaba neden olmuştur? Niye olmuştur? Gibi matematik işlemi gibi soru sorarak cevap bulacaksınız. Duyguyla baktığınızda bu sefer kendi duygularınızla hareket ettiğiniz için karşıdakinin duygularını anlayamadığınızdan dolayı ya da nedenini bilemediğinizden dolayı şiddet kavramı farklı boyutlarda ortaya çıkar ve ki insanlar ciddi anlamda duygusal bozukluklar, psikolojik rahatsızlıklar, fiziksel rahatsızlıklar, sosyal rahatsızlıklar, toplumun yok oluşu, çünkü aile çok önemli. En küçük bir birim, ailedeki bir problem genişleyerek devam eder. Ve ailede eğitim başlar. Siz ailede eğitemediğiniz her çocuk başka birinin annesi babası olacak, başka birinin eşi olacak ve gittikçe genişleyen bir negatif bir yapı ortaya çıkabilir.
Evet. Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Son birkaç dakikalık bir zamanımız da kaldı. Evet. Tavsiyeleriniz varsa dinleyicilerimizi almak isteriz.
Tamam. Evet, burada aile içi şiddet konusu, ilk önce şuna karar vermemiz gerekiyor. Biz hayata neden şiddetle bakıyoruz? İlk önce kendimize sormamız lazım. Neden öfkeleniyorum? Neden kontrol edemiyorum? Neden çözüm yöntemi olarak bunları kullanıyorum? O zaman demek ki bende bir problem var. Bendeki problem nedir? Karşıdaki kişi ne olursa olsun, affedersiniz, siz yolda geçerken bir hayvanla beraber gittiniz, köpekle, siz ona bulaşmadığınız sürece, bir şey yapmadığınız sürece çok da sizi ısırmaz o konuda. Ama bir şey yaparsınız size saldırıya geçer. Demek ki hayvanın içinden çıkan bir duygudur bu noktada. O zaman şiddet insani bir duygu değilse, biz de bunu kullanıyoruz ve uyguluyorsak, o zaman bizim insani yönümüzü sorgulamak lazım. İyi yönlerimizi artırıp negatif yönlerimizi o iyi yönlerimizle tedavi etmemiz gerekiyor. İnsancıl yönümüzü daha çok düşünmek lazım. Kendi duygularımızı önemsediğimiz kadar başkalarının duygularını da önemsemek gerekiyor. Yani alıcı değil verici olmak gerekiyor. O vericilik durumu kişiyi sorumluluk duygusunu artırmaya başlıyor. Ve şiddetin de psikolojik yapısının yanında insanın fiziksel rahatsızlığına da neden olduğunu bildiğimiz için, hastalıkların kaynağının, birçok hastalığın kaynağının olduğunu bildiğimiz için kişi hayat kalitesini de kaybediyor. O yüzden de şu kadarcık sorun için ben büyük bir anlamda hem hayat kalitemi kaybediyorum hem de etrafındaki insanlara zararlı oluyorum diye düşünürsek sorunun çözümü daha kolay olur diye düşünüyorum.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Katıldığınız için.
Sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Özgül Piyade ile Hayata Dair'in sonuna geldik. Aile danışmanı, psikolog Özgül Piyade bizlerleydi. Sayın hocamıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programı hazırlayan Özgül Piyade'ydi. Yapımcımız Nurettin Çetin, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Sizlere güzel bir müzikle veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Sonuna kadar yok artık bir duyan, umur sayan, oysa ki aşk ölene kadar diyordun ya, hani yalan dolan eriyordum sensiz, buma dönmüş kalbi. Oh.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.